Ayrım 37, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 365. Öğleden sonra ikide şehre geri döndüklerinde Milano hareketli ve isyankardı. Fabrikaların düdükleri ötüyordu. Kondüktörler ve şoförler ellerinde kalan son tramvaylardan ve troleybüslerden inmiş, kuzeye giderken şehirlerinden geçen Alman kafilesine zarar vermeye çalışıyordu. Pino bir kavşakta durdurulduğunda uzaktan bir tabancanın ateş aldığını duyduğuna yemin edebilirdi. Sesi duyunca arka koltukta oturan General Leers'e baktı ve bu Nazi'yi tutuklayıp en başından beri casusluk yaptığını söylemekten ne kadar büyük bir zevk alacağını düşündü. Bunu nerede yapmalıyım ve nasıl yapmalıyım? Arabada mı yoksa yol üstünde bir yerde mi? Duma'ya yaklaştıkça daha çok Nazi görür oldular. Çoğu Waffen SS'di, katildi, tecavüzcüydü, yağmacıydı ve köle muhafızıydı. Sokaklarda Gestapo karargahının etrafındalardı. Katedralin içindeki etrafındaki ve Kançılarya'nın etrafındaki panzer tanklarının arkasına sığınıyorlardı. Pino bahçesinde çok fazla araba olduğu için Kançılarya'nın kapılarının dışına park etmek zorunda kalmıştı. Pino Leers'i merdivenlere doğru takip ettiği sırada yolları bir rahiple kesişti. ''Sayın Kardinal, sizinle bugün ofisinde görüşecek General.'' Schuster'in şatafatlı resmi ofisine girdiklerinde Milano Kardinali, beyaz elbiseli bir yargıç gibi masasında oturuyordu ve kırmızı piskoposluk tacı da arkasındaki raftaydı. Pino kalabalık odada göz gezdirdi. İlahiyatçı Giovanni Barbareschi, kardinalin sol omzunun orada dikiliyordu. Hitler'in İtalyanca tercümanı Eugene Dolman da hemen yanı başlarındaydı. Dolman'ın yanında SS General Wolf ve iş giysileri içinde Pino'nun tanımadığı birçok adam vardı. Pino, kardinalin masasının sol kenarında oturan ve elinde baston tutan öfkeli ihtiyar adamı yanında metresi olmasaydı tanıyamayacaktı. Benito Mussolini aşırı gerilmiş bir yay gibi allak bullak olmuştu. Solgun teni ter içinde olan kukla diktatör zayıflamış görünüyordu ve midesi ağrıyormuş gibi iki büklüm olmuştu. Il Duce'nin elini okşayan Claretta Petacci bir yandan da onu teselli etmek için iyice yanına sokulmuştu. Mussolini ile metresinin arkasında kırmızı fularlı iki adam vardı. Gerilla liderleri diye düşündü Pino. ''İstediğiniz herkes burada Sayın Kardinal'' dedi Barbareschi. Schuster her birine teker teker baktı. ''Burada konuşulan her şey burada kalacak, anlaştık mı?'' Tercüme için Dolman varken neden kendisinin de odada olduğunu merak eden Pino da dahil olmak üzere herkes teker teker başını onaylarcasına salladı. Amacımız Milano'nun daha fazla acı çekmesini engellemek ve geri çekilirken akacak Alman kanını sınırlandırmak, tamam mı? Mussolini başını evet anlamında salladı. Dolman'ın tercüme etmesinden sonra Wolf ve Leers de aynı şeyi yaptı. Güzel dedi Kardinal. General Wolf, bize bildirmek istediğiniz bir haber var mı? ''Son birkaç günde iki kez Lugano'ya gittim.'' dedi SS generali. ''Müzakereler beklenenden yavaş ilerliyor ama yine de ilerliyor. İmzalamamız gereken belge 3 ya da 4 gün içinde elimize geçer.'' Mussolini birden uyuşukluğunu üstünden attı. ''Ne belgesi, ne müzakeresi.'' Wolf önce kardinale, ardından General Leers'e baktı. Leers, Duce, savaş kaybedildi dedi. Hitler sığınağında deliye döndü. Hepimiz bu çatışmayı mümkün olan en az sayıda ölüm ve yıkımla sonlandırmaya çalışıyoruz. Bastonunun üstüne çökmüş olan Mussolini'nin teni kül renginden pancara döndü. Il Duce'nin dudaklarının köşesinde küçük salya balonları vardı. Dudaklarını büktü, keskin çenesini kaldırdı ve bastonunu Wolf ile Leers'e sallayarak bağırıp çağırmaya başladı. ''Sizi Nazi piçleri!'' diye kükredi Mussolini. ''Almanya bir kez daha İtalya'yı sırtından bıçakladı. Radyoya çıkacağım, bütün dünyaya ihanetinizi anlatacağım.'' ''Böyle bir şey yapmayacaksınız Benito!'' dedi Kardinal Schuster. ''Benito mu?'' diye bağırdı Mussolini iddetle. ''Kardinal Schuster, bana ekselansları diye hitap edeceksiniz.'' Kardinal derin bir nefes aldıktan sonra başını eğdi. Ekselansları, kitleler ayağa kalkıp isyan etmeden önce bir teslimiyet konusunda bir uzlaşmaya varmak çok önemli. Böyle bir uzlaşmaya varılmazsa anarşi doğar ve ben de bunu önlemek istiyorum. Bu amaç yoluna baş koymaya niyetli değilseniz Duce, sizden gitmenizi rica etmek durumunda kalacağım. Mussolini odaya şöyle bir bakış attıktan sonra tiksinerek başını iki yana salladı ve elini metresine doğru uzattı. Clara, bize nasıl ihanet ettiklerini görüyor musun? Artık tek başımızayız. Petacci faşist liderin elini tuttu. Ben hazırım Duce. Ayağa kalkıp kapıya doğru yürümeye başladılar. Ekselansları diye seslendi Kardinal Schuster, bekleyin. Piskopos raftan bir kitap alıp Mussolini'ye uzattı. Bu Aziz Benedikt'in hikayesi. Günahlarınızın bağışlanması için dua edin ve sizi bekleyen kederli günlerde bu kitapta teselli arayın. Mussolini yüzünü ekşiterek baktıktan sonra kitabı alarak metresine verdi. Dışarı çıkarken hepsini vurdurmam gerekirdi dedi. Kapı arkalarından sertçe kapandı. Devam edelim mi dedi Kardinal Schuster. General Wolf, Alman yüksek komutası isteğime karşılık verdi mi? Wittinghoff bu sabah bana yazdı. Askerlerine saldırgan eylemlerde bulunmamalarını, onlarla iletişime geçilene kadar kışlalarından çıkmamasını emretmiş. Tam anlamıyla bir teslimiyet sayılmasa da bu da bir başlangıç dedi Kardinal Schuster. Duma etrafında da hala çekirdek bir grup SS var. Albay Rauf'a mı sadıklar? Öyle olduklarını sanıyorum dedi Wolf. Ama Rauf size cevap veriyor dedi Schuster. Bazen. O halde ona bir emir verin. Onun ve üniformalı canavarların ülkeden ayrılmadan önce daha fazla katliam yapmalarını yasaklayın. Katliam mı dedi Wolf? Neden bahsettiğinizi tam olarak... Bana hakaret etmeyin diye çıkıştı Milano Kardinali. İtalya'da ve İtalyanlara yapılanları örtbas edemezsiniz. Ama daha fazla kıyım yaşanmasının önüne geçebilirsiniz. Anlaştık mı? Wolf bir haydi tedirgin görünse de başını evet anlamında salladı. Emirleri şimdi yazacağım. Ben onları sizin için iletirim dedi Barbareski. Kardinal Schuster ilahiyatçıya baktı. Emin misin? Haberleri aldığında bana işkence eden o adamın gözlerinin içine bakmak istiyorum. Wolf emirleri bir kağıda yazdıktan sonra Schuster'in parafiniyle mühürledi ve ilahiyatçıya vermeden önce yüzüğünü parafine bastırdı. Barbareski odadan çıkarken onları içeri getiren rahibe döndü ve Kardinal Schuster dedi, San Vittore'deki tutuklular isyan çıkardı. 28. Bölüm. Alacakaranlık çökene kadar kançılar yadan çıkmadılar. General Wolf gitmişti. General Leers ile Kardinal Schuster ise Almanların ve direnişin tutuklu ticareti yapabilmelerinin yollarını tartışıyorlardı. Pino ancak güneşin batışıyla gece yarısı olmadan önce Leers'i esir alması gerektiğini hatırladı. Gerillaların generali götüreceği adres dışında daha belirgin talimatlar vermiş olmasını dilerdi. Öte yandan tıpkı Mimo'ya tanklara sabotaj düzenlemesi görevi verdikleri gibi Pino'ya da bir sorumluluk, bir görev vermişlerdi. Ayrıntıları çözmek Pino'ya kalmıştı. Ama makam aracına vardığında Pino her zaman arka koltuğa oturan generali tutuklamanın en iyi yolunun ne olduğuna hala karar verememişti. Fiat'ın arka kapısını açtığında Leers'in valizinin orada olduğunu gördü ve kendine küfür etti. Onlar içerideyken valiz hep buradaydı. Müsaade isteyip zamanını valizin içindeki muhtemelen Leers'in yangınlardan kurtardığı dosyalara bakarak geçirebilirdi. General Leers Pino'ya hiç bakmadan arabaya bindi ve Hotel Regina dedi. Pino Valtteri'ni çekip Leers hemen tutuklamayı düşündü ama kendinden emin olamayınca kapıyı kapayıp direksiyonun başına geçti. Dar sokakları tıkayan Alman araçları yüzünden Gestapo karargahına dolambaçlı bir yoldan gitmek zorundaydı. Piazza San Babila yakınlarına vardıklarında silahlı askerlerle dolu bir Alman kamyonunun biraz ötedeki otoparkın çıkışında durduğunu gördü. Sokağın ortasında duran biri makineli tüfeğini Nazi kamyonunun ön camına doğrultmuştu. Silahlı adam ona doğru döndüğünde Pino şaşkına döndü. Mimo dedi nefesini tutup frene basarak. Vorarbeiter dedi General Layers. Pino onu duymazdan gelip arabadan indi. Artık silahını Almanlara doğru sallayıp Nazi domuzları silahlarınızı çıkarıp kamyondan aşağı atın diye bağıran kardeşinden en fazla 100 metre uzaktaydı. Sonra hepiniz kaldırıma yüzüstü yatın. Bir sonraki saniye Pino'ya hiç bitmeyecek gibi geldi. Almanların kıpırdamadığını gören Mimo bir anda ateş açtı. Kurşunlar otoparkın üstüne vızıldayarak yağıyordu. Ardından çınlamaya başlayan sessizlik sırasında kamyonun arkasındaki bütün Almanlar silahlarını atmaya başladı. ''Vorarbeiter!'' dedi Layers. Pino generalin de arabadan inip olan biteni arkasından izlediğini görünce şaşırdı. ''Hotel Regina'yı boşver, beni Dolly'ye getir. Orada önemli belgeler unuttuğumu hatırladım ve...'' Mimo'dan cesaret alan Pino bir an bile tereddüt etmeden tabancasını çıkardı, arkasına döndü ve silahı Layers'in karnına dayadı. Generalin yüzündeki şaşkınlık ifadesi hoşuna gitmişti. ''Bu da ne demek oluyor, Vorarbeiter?'' dedi Layers. ''Tutuklandınız demek oluyor, Mon General'' dedi Pino. ''Vorarbeiter Leyla'' dedi General sabırlı bir şekilde. ''O silahını indir, olanı biteni unutalım. Beni Dolly'ye götür, belgelerimi alayım ve...'' ''Seni hiçbir yere götürmeyeceğim, köle efendisi.'' Bu duydukları generalin yüzüne tokat gibi çarpmıştı. Yüzünde öfkeli bir ifade oluştu. ''Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Seni bu ihanetin yüzünden vurabilirdim.'' ''Sana ve Hitler'e ihanet etmek benim için onurdur.'' dedi Pino. En az general kadar öfkeli bir sesle. ''Arkana dön, ellerini başının arkasına koy Mon General. Yoksa seni dizlerinden vururum.'' Layers heyecan içinde ağzında bir şeyler gevelese de Pino'nun gayet ciddi olduğunu görünce söylediklerini yaptı. Pino uzanıp Layers'in iş giysileriyleyken üstünde taşıdığı tabancayı aldı ve Walter'ini sallayarak arabaya bindirdi. Layers arka koltuğa doğru hamle yaptığı sırada Pino sürücü koltuğuna oturmasını işaret etti. Pino tabancasını General Layers'in başına doğrultarak arka koltuğa oturup kapıyı kapadı. Layers'in sık sık yaptığı gibi ön kolunu valize dayadı, gülümsedi ve bu rol değişiminin tadını çıkardı. Buna hak ettiğini ve en sonunda adaletin tecelli edeceğini hissediyordu. Layers'in önündeki camdan dışarı baktı. Kardeşi 20 Nazi askerini yüzüstü yere yatırmış, ellerini de başlarına koydurmuştu. Mimo karşı kaldırımda şarjörünü boşalttığı silahları bir kenara yığıyordu. ''Bu şekilde olması gerekmiyor, Vorarbeiter'' dedi Layers. ''Param var, çok var.'' ''Alman parası mı?'' diyerek homurdandı Pino. ''Şu anda olmasa bile ileride hiçbir işime yaramaz. Şimdi geri dön ve bana sık sık söylediğin gibi ben sana bir şey söylemeden sen ağzını açma.'' General bir an durduktan sonra arabayı çalıştırdı ve 3 noktalı dönüş gerçekleştirdi. Bu sırada Pino arka pencereyi açarak ''Evde görüşürüz Mimo'' diye bağırdı. Kardeşi şaşkınlık içinde başını kaldırıp arabaya baktığında ona kimin seslendiğini anladı ve yumruğunu başının üstüne doğru kaldırdı. ''İsyan Pino!'' diye bağırdı Mimo. ''İsyan!'' Layers onları San Babila'dan çıkarıp Mimo'nun gerilla komutanları vasıtasıyla ilettiği adrese doğru götürürken Pino içinin ürperdiğini hissetti. Layers'i neden o adrese götürmesi gerektiğine dair hiçbir fikri yoktu ve umurunda da değildi. Artık sakladığı hiçbir şey yoktu. Artık casus değildi. Artık başkaldırının bir parçasıydı. Ve kambur şekilde arabayı kullanan generale emirler yağdırırken kendini çok haklı hissediyordu. 10 dakika geçtikten sonra Layers, ''Alman parasından da fazlasına sahibim.'' dedi. ''Umurumda bile değil.'' dedi Pino. ''Altınlarım var, gidip...'' Pino tabancasının namlusuyla Layers'in başına dürttü. ''Altınlarının olduğunu biliyorum. İtalya'dan çaldığın altınlar bunlar. Kölelerinden 4'ünü uğruna öldürdüğün altınlar. Ben onları istemiyorum.'' ''Öldürmek mi?'' dediler. ''Hayır, Vorarbeiter, öyle değil.'' ''Umarım yaptıkların yüzünden atış mangasının karşısına geçirirler seni.'' General Layers gerildi. ''Bunu gerçekten demek istiyor olamazsın.'' ''Kapa çeneni. Tek bir söz daha duymak istemiyorum.'' Layers o anda kaderine razı oldu ve asık suratla arabayı sürmeye devam etti. Bu sırada Pino'nun zihnindeki ses susmak bilmiyordu. ''Eline geçen fırsatı kaçırma, onu cezalandır. Arabayı kenara çeksin. Onu en azından bacağından vur. Kaderiyle yaralı ve acı çeker halde buluşsun. Cehenneme bu şekilde girmen gerekmiyor mu?'' General bir süre sonra penceresini açıp özgürlüğün son anlarının tadını çıkarmak istercesine başını dışarı çıkardı. Ama Via Brownie'deki adresin kapısına vardıklarında Layers önüne bakıyordu. Kırmızı fularlı, eli silahlı bir adam kapıdan dışarı çıktı. Pino, generali tutuklama emri aldığını ve buraya gelmesindeki amacın onu teslim etmek olduğunu söyledi. ''Biz de sizi bekliyorduk,'' dedi nöbetçi ve kapının açılması için seslendi. Layers arabayı içeri sokup park etti. Kapıyı açıp dışarı çıkmaya çalıştı. O sırada başka bir gerilla onu yakalayıp döndürdükten sonra ellerini kelepçeledi. Silahlı ilk adam valizini aldı. Layers tiksinerek Pino'ya baktı ama tek kelime etmedi. Adamlar onu sürükleyerek kapıdan geçirdiler ve kapıyı arkalarından sertçe kapadılar. Pino generale casus olduğunu hiç söylemediğini fark etti. ''Ona ne olacak?'' diye sordu Pino. ''Mahkemeye çıkacak ve muhtemelen asılacak,'' dedi valizi tutan nöbetçi. ''Pino aleyhinde tanıklık etmek istiyorum,'' dedi boğazı ekşiyerek. ''Bu şansa erişeceğinizden eminim. Arabanın anahtarları...'' Pino anahtarları adama uzattı. ''Ben şimdi ne yapayım?'' ''Eve gidin, işte bu mektubu alın. Gerillalar sizi durdurursa onlara bu mektubu gösterirsiniz.'' Pino mektubu alıp katladıktan sonra cebine koydu. ''Biri beni bırakabilir mi?'' ''Üzgünüm,'' dedi adam. ''Yürümeniz gerekecek. Endişelenmeyin. 10 ya da 20 dakika sürer. Çok zor değil.'' ''Kardeşim Mimo Lella'yı tanıyor musunuz?'' diye sordu Pino. Nöbetçi güldü. ''O baş belasını hepimiz tanıyoruz ve bizim tarafımızda olduğu için çok mutluyuz.'' Mimo'ya ettikleri övgülere rağmen Pino kapıya doğru yürürken kendini kandırılmış ve ihanete uğramış hissediyordu. Neden Layers'e casus olduğunu söylememişti ki? Neden o dosyalarda neyi yaktığını ona sormamıştı? Neydi onlar? Köleliğin kanıtları mı? Peki ya Dolly'nin evinden almak istediği o belgeler neydi? O belgeler önemli miydi? Gerillalar valizi ve Layers'in şenlik ateşinden kurtardığı dosyaların en azından bazılarını almışlardı. Üstelik Pino generalin aleyhinde tanıklık edecek, onun yaptıklarını bütün dünyaya anlatacaktı. Pino kapıdan çıktığında Milano'nun güneydoğusunda en çok bombalanan mahallelerden birindeydi. Karanlığın içinde bir şeyleri tekmeledi, tökezledi ve evin yolunu bulamadan ıssızlığın içindeki bir çukura düşmekten korktu. Pek uzak sayılmayacak bir noktadan tüfek sesi geldi. Sonra tüfek bir kez daha ateş aldı ve hemen ardından otomatik silahlarla bir şeyler tarandı. Bir de el bombası patlamıştı. Pusuya düşürüldüğünü hisseden Pino hemen yere çömeldi. Tam geriye dönüp evin yolunu arayacağı sırada uzaklarda Duomo'nun küçük çanlarının ard arda çalmaya başladığını duydu. Ardından katedralin büyük çanları ve çan takımı da karanlığın içinde çınlamaya başladı. Pino onu bazilikaya doğru iten bir dürtü hissetti. Ayağa kalktı, sokaklarda patlayan tüfek seslerine aldırış etmeden çanlara ve Duomo'ya doğru yürümeye başladı. Başka kilise çanlarının da ard arda çalmasıyla etrafta Paskalya sabahı havası esmeye başladı. Sonra hiçbir uyarı verilmeden neredeyse 2 senedir ilk kez Milano'yu çevreleyen sokak lambaları titreşerek yandı, gece de şehrin savaşın gölgeleri içinde geçen uzun sefaleti de son buldu. Pino lambaların parlaklığı ve bu parlaklığın Milano'nun enkazı ve mor renkli yanık yara izlerini açığa çıkarışı karşısında gözlerini kırpıştırdı. Ama ışıklar açıktı ve çanlar çalıyordu. Pino inanılmaz derecede rahatladığını hissetti. Bu muydu? Bitmiş miydi? Bütün o Alman birlikleri savaşmamayı kabul etmişti, öyle mi? Ama Mimo'nun tutukladığı askerler tehdit edilmeden silahlarını bırakmamışlardı. Silah sesleri ve patlamalar kuzey doğuya, Gara ve faşistlerin karargahı olan Piccolo tiyatrosuna doğru ilerledi. Gerillalarla faşistlerin Milano'nun kontrolünü ele geçirmek için savaşıyor olabileceğini düşündü. Bu bir sivil savaştı. Belki de orada Almanlar da vardı ve savaş 3 cepheliydi. Ne olursa olsun Pino Duomo'ya doğru saparak batıya ilerledi ve savaştan uzaklaştı. Milanolular sokaklara akın etmiş, ayakta kalan apartmanlardaki karartma perdelerini yırtıyor, şehre daha çok ışık girmesini sağlıyordu. Bütün aileler pencerelerden sarkmış kutlama yapıyor, bağırarak Nazilerin denize dökülmesini istiyorlardı. Birçoğu da kendini sokağa atmış, rüyaları gerçek olmuş gibi ışıklara bakıyordu. Bu mutluluk kısa sürdü. 10 farklı yönden makineli tüfeklerle ateş açıldı. Pino bir durup bir ateş eden tüfeklerin sesinin uzaklardan da yakınlardan da geldiğini fark etti. Aklına Gabriella Rocha'nın yattığı mezarlığın etrafında alevlenen savaş gelmişti. Savaş bitmedi dediği içinden, ayaklanmadı öyle. Kardinal Schuster'in ofisinde yapılan anlaşmalar ihlal ediliyordu. Savaşın hızını dikkate alan Pina kısa süre içinde üç cepheli bir savaşın seslerini duyduğundan emin oldu. Gerillalar Nazilere ve faşistlere karşı savaşıyordu. Komşu sokaklardan birinde el bombası patlayınca insanlar dağılıp evlerine kaçıştı. Pino kararsız zigzaklar çizerek koşmaya başladı. Piazza Duomo'ya vardığında 6 Alman panzer tankının meydanın etrafında olduğunu, top ağızlarının ise dışarı çevrildiğini gördü. Katedralin hala açık olan projektörleri bütün kiliseyi aydınlatıyordu ve çanlar çalmaya devam ediyordu. Ama bunun dışında piazza bomboştu, Pino yutkundu. Meydanı çevreleyen binaların üst katlarında keskin nişancılar olmaması için dua ederek hızlı ve çapraz adımlarla açık alana doğru ilerledi. 37. Ayrımın Sonu. Sayfa 374.